47. ayrım, sayfa 255. Son söz, ölüm ve yaşam. Frederick hapse girdikten sonra ailesinin hayatı çok zorlaşmıştı. Elvira onun öldüğü haberini Çekoslovakya'dayken aldı. Yeniden Alman vatandaşlığına hak kazanmak için umarsızca buraya gelmişti. Almanya onu ülkeye pasaportsuz almıyordu ve Elvira'nın Almanya'ya en yakın olabileceği yer, bu ülkeyle uzun bir sınırı paylaşan ve Rus göçmenlere karşı fevkalade konuksever olan Çekoslovakya'ydı. Elvira yabancı istihdamına getirilen kısıtlamalardan dolayı İstanbul'da daha fazla kalamamıştı. İçinde bulunduğu kötü durum yarı sakat olması nedeniyle daha da kötüye gidiyordu ve sağlık durumu el emeği gerektiren bir iş yapmasını engelledi. Alman vatandaşlığına yeniden hak kazanması durumunda Türkiye'de daha sağlam bir hukuki konumda olacağına ve oğullarına yardım edebileceğine inanıyordu. Ne var ki Türkiye'den ayrılarak yeni bir hukuk cehennemine düşmüş olduğunu görmek Elvira için çok sarsıcı oldu. Amerikalı bir görevliye İngilizce şu satırları yazmıştı. Tüm bu sıkıntılar nedeniyle yaşamımın nasıl bir trajediye dönüştüğünü görebilseydiniz eğer, benimki gibi durumlarda yasanın ve uygulamasının ne kadar acımasız bir şey olduğu düşüncesi tüylerinizi ürpertirdi. Alman yönetim açısından bakıldığında Elvira bir yabancıyla evlenerek Alman vatandaşlığını kaybetmişti ve kocası hayatta olduğu sürece buna yeniden hak kazanmak için yapabileceği bir şey yoktu. Ayrıca Elvira, Türk yetkililer İstanbul'a dönmesine izin vermedikleri için Çekoslovakya'da çakılıp kalmıştı. Onu ancak Frederick'in acı verici ölüm haberi kurtarabilirdi. Büyük bir cesaret ve dayanıklılık gösteren bir harekette bulundu ve sınırı yürüyerek geçip Almanya'ya kaçak olarak girdi. Yakalanması durumunda geri gönderilmemek için yanına kimlik belgesi almamıştı. Almanya'da yetkililere başvurdu, artık dul bir kadındı ve vatandaşlığının iadesi için Alman hükümetine dilekçe verebilirdi. Türkiye'ye oğullarının yanına ancak 5 yıl sonra 1933'te geri dönebilecekti. Bruce ve küçük Frederick'in veya İngilizce kısaltılmış şekliyle Fred'in çok zor bir hayatları olmuştu. Babalarının maddi sorunları baş gösterdiğinde okulu bırakmaları gerekmişti. İsa Tron, Elvira gittikten sonra onları fiilen evlat edindi. Bulabildikleri tek iş Fred'in söylediği gibi çok düşük ücretli sıradan işlerdi. Çoğunlukla garson olarak Ankara ve İstanbul'daki restoranlarda çalıştılar. Yeni Maxim de bunlar arasındaydı. Ayrıca her ikisi de zaman zaman gece kulüplerinde caz şarkıcısı olarak da iş buldular. Derken hiç beklenmedik bir sırada kimsenin öngöremeyeceği bir şekilde Amerikan yönetimi karar değiştirdi. 25 Kasım 1930'da Fred ve Bruce, Tron'un teşvikiyle pasaport başvurusunda bulunmak için İstanbul'daki Amerikan Başkonsolosluğuna gittiler. Onları buna teşvik eden Tron'du çünkü her ikisini de alıp Kuzey Carolina'daki ailesinin yanına gitmek ve Türkiye'deki güç yaşam koşullarından kurtulmalarına yardımcı olmak istiyordu. Konsolosluk bambaşka bir yer olmuştu. Yeni insanlar çalışıyordu ve geçmişten Frederick'i tanıyan bazıları tavır değiştirmişti. Yeni gelmiş olan konsolos yardımcısı Burton Y. Berry iki kardeşe mülakat yaptı. Gerekli formları büyük bir özenle doldurdu ve başvurularını desteklemek için son derece ayrıntılı bir açıklama yazdı. Frederick'in 1921'deki pasaport başvurusunun ırkçılık nedeniyle geri çevrildiğini ima ediyor ve Moskova'daki değerli mal varlığından dolayı Rusya'ya yakın olmak istemiş olduğu için Frederick'i savunuyordu. Ve büyük bir sempati ve tarihsel kavrayışla güneyli siyah bir adamdan kimlik belgesi gibi bir kanıt göstermesinin neden beklenemeyeceğini açıklıyordu. Berry çok ölçülü bir dille malumu ilam ediyordu. Dışişleri Bakanlığı arşivleri araştırıldığında Frederick'in önceki pasaport başvuruları kuşkusuz ortaya çıkacaktı ve bu başvurular Frederick'in oğullarının babalarının köklerine dayanarak Amerikan vatandaşı olarak tanınma dilekçelerini destekleyecekti. Artık Dışişleri Bakanlığı'ndaki insanlar ve yaklaşımlar da değişmişti. Bu defa pasaport kontrol bölümündeki memurlar Frederick'in 1896 ve 1914 yılları arasında yapmış olduğu ve başından beri de orada olan sayısız başvuruyu buldular. 17 Ocak 1931 tarihinde de cevap yazdılar. Bakanlık Bay Thomas'ın durumunu dikkatlice incelemiş ve babası Frederick Bruce Thomas'ın bakanlık kayıtlarındaki belgelerine dayanarak Amerikan vatandaşı olduğuna kanaat getirmiş ve buna göre Amerikan vatandaşı olarak tanınma başvurusu onaylanmıştır. Frederick'in yaşamının büyük kısmını ülke dışında geçirmiş olmasının veya oğullarının Amerika Birleşik Devletleri'ne hiç ayak basmamış olmalarının artık hiçbir önemi yoktu. Frederick'in Rus vatandaşı olduğu sırrı da Rus arşivlerinde gizli kaldı. 10 yıl önce Frederick'in başvurularını baltalamakta etkili olmuş olan Charles Allen artık İstanbul'da sorumlu konsolostu ve 17 Mart 1931'de çocukların pasaportlarını verdi. Tron ve Elvira'nın tüm planları yine de sonuçsuz kaldı. Tron gerekli parayı toparlayamadığından çocukları Amerika Birleşik Devletleri'ne götüremedi. Elvira da İstanbul'a döndükten sonra ne iş bulabildi ne de oğullarına yardımcı olabildi. Aslında sağlık durumu iyi olmadığından çocukları ona bakmak zorunda kaldılar. 1935'e gelindiğinde Elvira ve oğulları ne yapacaklarını bilemez durumdaydılar. Elvira'nın son çaresi gençlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne gidebilmeleri için gerekli parayı Amerikan konsolosluğundan temin etmeye çalışmaktı. Ancak diplomatların böyle bir iş için tahsis edilmiş paraları yoktu ve bu iki kardeşe tek önerebildikleri Amerika Birleşik Devletleri'ne dönen bir Amerikan gemisinde iş bulmalarıydı. Türkiye'de yabancı düşmanlığının artmasına karşın Fred ve Bruce birçok işi yalnızca Türk uyruklulara hasreden yasalardaki boşluklardan yararlanarak hem kendilerinin hem de annelerinin geçimini birkaç yıl daha zar zor da olsa sağlayabildiler. Fred sonunda Mart 1938'de bir çıkış yolu buldu. SS Excel adlı bir Amerikan ticaret gemisi İstanbul rıhtımına yanaşmıştı ve mürettebattan bir kişi eksikti. Denizcilerden biri Yunanistan'da gemiyi terk etmişti ve Fred kamarot olarak onun yerine gemiye alındı. 18 Mart'ta denize açılan gemi 26 Nisan 1938'de New York City'ye ulaştı. Frederick Bruce Thomas'ın buradan ayrılışının üzerinden 44 yıl geçmişti. İki kardeşin hayatlarının sonrası hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Fred New York'a geldikten kısa bir süre sonra Manhattan'da bir iş buldu. Sonradan Amerikan deniz ticaretinde çalışmaya devam etmiş olabilir. Bruce'a gelince Fred İstanbul'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra onun açısından da işler iyiye gitmeye başladı. Çünkü Paris'te şarkı söylemek için bir sözleşme yapabildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek parayı orada kazanmayı ümit ediyordu. Ne var ki Eylül 1939'da 2. Dünya Savaşı'nın çıkması nedeniyle planları suya düştü ve Türkiye'de kaldı. Gece kulüplerinde şarkı söyleyerek ve restoranlarda çalışarak istikrarsız bir hayat sürdürdü. 1943'te İstanbul'da başkonsolosluğa giderek Amerikan ordusuna katılmak istediğini söylediyse de bu teklifi geri çevrildi. Frederick Türkiye'de bulunan Bruce ve annesiyle ancak savaş sona erdikten sonra yeniden iletişime geçebildi. Şubat 1948'de Excello gemisiyle Türkiye'den ayrılmasından 10 yıl sonra biri New York'ta diğeri Chicago'da çıkan iki Afro-Amerikan gazetesinde Elvira'nın İstanbul'daki siyah Amerikalı bir arkadaşının mektubu yayınlandı. Frederick Thomas Jr.'ın nerede olduğunu bilen biri varsa ona annesinin yatalak ve onun yardımına ihtiyacı olduğunu ve ondan haber almayı çok istediğini iletmesini istiyordu. Bu mesajın Frederick'e ulaştığı anlaşılıyor çünkü ertesi yıl Bruce'un esenliği hakkında bilgi almak için Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım istedi. Ve 1950'de Bruce'un Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı yolculuğu karşılamaya yardımcı olması için yine bakanlığa başvurdu. Sonuç alamadı. Bununla birlikte Bruce aynı yıl kendi imkanlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gidebildi. Batı Avrupa üzerinden gitmiş ve 1950 yazında Paris'te mola vermişti. Burada üvey kardeşi Mihail ile para temalı kısa ve tatsız bir görüşmesi olmuştu. Çeyrek yüzyıldır birbirlerini görmemişlerdi. Daha sonra Bruce Rotterdam'dan bir gemiye binmiş ve 9 Eylül 1950'de New York City'ye gelmişti. Babasının buradan ayrılışının üzerinden 56 yıl geçmişti. İki erkek kardeşin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilişkileri hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Bruce 13 Nisan 1960'ta son 2 yılını geçirdiği ve aşçı olarak çalıştığı Los Angeles'ta 45 yaşında öldü. Fred kardeşinden 10 yıl daha uzun yaşadı ve 12 Şubat 1970'te Rochester, New York'ta 55 yaşında öldü. Elvira'nın akıbeti bilinmiyor ama büyük olasılıkla 1940'lı yılların sonlarında ve 1950'lerde İstanbul'da öldü. Olga da 1926'da Paris'te yaşadığı ve öğrenim gördüğü sırada Frederick'le ilişkisinin kesilmesinden sonra kayıplara karıştı. Irma'nın trajik bir sonu oldu. 1921'de Berlin'e kaçışlarından sonra ilk başta Vali ile birlikte yaşayan Irma daha sonra birkaç yıl kadar yerel bir Lütherci rahibin gözetiminde oldu. 1925'te 16 yaşındayken babasını bulmak için Berlin'deki Amerikan konsolosluğundan yardım istedi çünkü birkaç yıldır ondan hiç haber alamamıştı. Berlin Ravnal ile temasa geçti ve Ravnal hemen Frederick'in Maxim adresini bildirdi. Frederick Irma'ya Berlin'deyken yardım etti mi, hala parası var mıydı bilinmiyor. Irma hiçbir zaman mutsuz çocukluğunun ve babasıyla sorumlu ilişkisinin üstesinden gelemedi. Birkaç yıl içinde evlenip Lüksemburg'a taşındıktan sonra intihar edecekti. Frederick'in büyük oğlu Mihail 5 çocuğunun arasında zorlu bir hayat ve trajedi yaşamaktan kurtulmuş tek çocuktu. Prag'da agronomi okudu. Aynı zamanda boks meraklısıydı ve kentteki Rus öğrenciler arasında boks şampiyonu oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra önce Belçika'da, sonra Kolombiya'da yaşadı ve sonunda Fransa'ya yerleşti. Savaş sırasında Fransız direnişine katıldı, sonra Fransız televizyon dizilerinde, Fransız sinemasında ve uluslararası filmlerde sayısız küçük rolde oynayarak hayatını kazandı. Audrey Hepburn, Cary Grant, William Holt ve Yul Brynner gibi önemli yıldızlarla aynı filmlerde oynadığı oldu. Paris'teki Rus göçmenlerin ünlü gece kulübü Şehrazat'ta eski popüler Rus ve Çingene şarkıları, Afro-Amerikan ilahiler söyledi. Kozmopolit geçmişine rağmen kültürel olarak büyük ölçüde Rusya'ya bağlıydı. 1987'de Paris'te öldü. Frederick'in soyundan gelenler bugün hala Fransa'da yaşıyorlar. Mihail'in iki çocuğu vardı. Oğlu Bruce, seçkin Fransız tasarımcı Chantal Thomas ile evlendi. Şık ve erotik kadın iç giyim ürünleriyle tanınan Chantal, Frederick'in soyadını aldı ama bunu Fransız telaffuzuna göre değiştirdi. Bugün Frederick'in soyadı, Chantal Thomas'ın Paris'in en ünlü alışveriş caddelerinden Saint-Honoré'deki en gözde mağazasının yanı sıra dünyanın çeşitli kentlerinde ve başka lüks semtlerdeki butiklerin adında da yaşamaya devam ediyor. Frederick Bruce Thomas herhalde buna memnun olur ve sevinirdi. Sayfa 261. Teşekkürler. Bu kitap üzerinde çalıştığım sırada bana yardım eden bazı kişilere en içten teşekkürlerimi dile getirmek benim için zevktir. Uzak geçmişteki sayısız ayrıntıyı fevkalade iyi hatırladığı ve eski Almanca el yazısıyla yazılmış sayfaları çözdüğü için Yevgeni A. Aleksandrova, sorularımı yanıtlamak, müsveddeleri okumak ve bana uzmanca öneride bulunmak için yoğun programlarından zaman ayırdıkları için David Batea, Paul Buskovich, Glenda Gilmore'a, konukseverlikleri ve Coahoma Country, Mississippi'de yaptığım araştırmalardaki büyük yardımları için Judith Flowers ve Flo Larson'a, çalışmam açısından çok gerekli olduğu ortaya çıkan Yale Üniversitesi Sterling Memorial Library'deki eski Rusça gazete derlemelerinin mikrofişlerini temin ettiği için Tatiana Lorkovic'e, olağanüstü belgelerin çıktığı Rus arşivlerindeki önemli yardımları için Vera Prasolova ve Lenoid Weintburg'a, konukseverliği aile tarihini benimle paylaştığı için Frederick Bruce Thomas'ın torunu Bruce Thomas'a, kaynaklar önerdiği Harvard Üniversitesi Güzel Sanatlar Kütüphanesi'ndeki koleksiyonları araştırmama yardım ettiği, sorulara yanıt aradığı, bir müsveddeyi okuduğu, Frederick Thomas'ın Türkiye'ye ilişkin bazı renkli anılarını ortaya çıkardığı, özellikle de onları benim için tercüme ederek büyük incelik gösterdiği için Andreas G. Reitmeier'e çok şükran borçluyum. Çok çeşitli konularda öneride bulundukları için ve fikir verdikleri için Alison Blackley, Lenny Borger, James G. Cobb, Allegra D. Bonaventura, Edward Ksenak, Konstantin Kazanski, Philip Masnell, Christine Pilau, Norman Saul, Boris Savchenko, David Schmelpenning van der Oy, Mary Schwarzberg, Vadim Staklo, Yelena Yurova'ya şükran duyuyorum. Birçok kişi gerek yakın gerek uzak yerlerdeki araştırmalarında bana yardımcı oldu ve onların hepsine teşekkür borçluyum. Aylin Beşiryan, Vincent Lay Clark, Andrei Dubinsky, Padre Felis, Catherine Foşko, Edip Gölbaşı, Camilla Joe, Diana Lanchester, Angela Locatelli, Rahibe Maria, Shannon M. Martinez, Kevin Paselli, Andrew Rose, Charles Nicholas Sainz ve William de Alicia Van Athena. Frederick Thomas hakkında bilgi arayışım beni çok sayıda arşiv ve kütüphaneye ve başka bilgi kaynaklarına götürdü. Aşağıda adlarını andığım personel bir defadan fazla olduğu gibi umut verici görünen ipuçlarının çıkmaz sokak olduğu anlaşıldığında bile bana çok yardımcı oldu. Bakmetev Arşivi, Columbia Üniversitesi, Bibliotechnique de Documentation Internationale de Contemporane, Nanterre, Fransa, Coahoma County Adliye Sarayı, Clarksdale, Mississippi, Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, Fransa, Pilsen Historical Society, Louisville, Kentucky, Foundation Ivo, Buenos Aires, Argentina, Gemeentearchief Rotterdam, Hollanda, Gosudoversky Archiv Rosyjski Federasyi, Moskova, Hoover Introduction Library, Stanford University, Immigration History Research Center, Minnesota University, Imperial War Museum, Londra, Mandeville Special Collections Library, California Üniversitesi, San Diego, Massachusetts Historical Society, Boston, Moorland Spriggan Research Center, Harvard Üniversitesi, Cilly G. Mood Manuscript Library, Princeton Üniversitesi, National Archives, İngiltere, National Archives and Records, College Park, MD, Runner Special Collections Library, Dortmund College, St. Exupéry Kilisesi, İstanbul, Shelby County Archives, Memphis, TN, Schomburg Center of Research in Black Culture, New York, Sterling Memorial Library, Yale Üniversitesi. Bu kitaba inandığı, sunumuyla ilgili sağduyulu önerilerde bulunduğu ve açık fikirli bir limana doğru beceriyle rehberlik ettiği için Inkwell Management'ın edebiyat temsilcisi Michelle V. Carlisle'ye ve onun becerikli asistanı Lauren Smith'e teşekkür etmek isterim. Siyah Rus'u coşkuyla benimseyip desteklediği, kitabın son haline şekil vermekteki bilgeliği ve becerisi için Grow Atlantic'teki editörüm Yuan Bingham'a da gönülden teşekkür ediyorum. Son olarak Frederick Thomas üzerinde çalıştığım yıllar boyunca bana destek olup sabır gösterdikleri için karım Sibyl'e, çocuklarım Nicholas ve Sofia'ya, babam Yevgeni A. Aleksandrov'a ve rahmetli annem Natalia Aleksandrov'a teşekkürler. Vladimir Aleksandrov'un Siyah Rus adlı kitabının sonudur. Kaydın bitiriliş tarihi 4 Mart 2016.